Ahmet, İhsan Oktay Anar.
Ayrım 13.
Efendimiz tekrar sedirine oturdu ve sırça sürahiyi alıp kadehini doldurduktan sonra Süleyman'a şunları söyledi. Madem ki ölümün ve ölümsüzlüğün bilgisine erişmek istiyorsun, kamerama istediğin zaman girebilir, arzu ettiğin her kitabı okuyabilirsin. Ama şu kitap hariç. Bunları söylerken sesi birdenbire değişti. Sanki karşısındaki can düşmanıymış gibi gözlerinde nefret pırıltıları oynaşmaya başlamıştı. Pençeyi andıran uzun sarı tırnaklı eliyle kara kaplı bir kitabı sımsıkı tutuyordu. Dişlerinin arasından şunları fısıldadı. Her ne olursa olsun, yerle gök bir araya gelse bile zinhar bu kitaba dokunmayasın. Diğer kitapları istediğin gibi aç, karıştır, oku. Ama yerle gök bir araya gelse dahi, bu kitaba katiyen dokunma, sakın. Bu garip kısıtlamayı beyan ettikten sonra gözlerindeki öfke kıvılcımları söndü. Ardından doldurduğu kadehini ağzına dikti. Süleyman Reis ona, az önce unutmak için içtiğini söyledin, neyi unutmak istiyorsun diye sordu. Paşa Efendimiz de ona şu garip cevabı verdi. En büyük günahımı. Tam bu sırada dışarıda bir silah sesi duyuldu. Seyir zabiti Abuzer Reis'in piştovla havaya ateş etmesinden sonra 9-10 yamağı ile beraber Amat'ın mürettebatına, kuzinede günde 4 öğün yemek hazırlayan aşçı, 30-40 kadar gabyer tarafından linç edilmekten kurtuldu. Abuzer Reis bağırdı. Kalın olduğunuz yerde. Sizi gidi kansızlar kepazeler. Ciğeri 5 para etmez haysiyetsizler. Bırakın aşçıyı. O adama bir tek fiske olsun vuranın sırtında 9 kırbaç aklar. Gemide piştof sesi ilk kez işitiliyordu. Denizciler dona kalmışlardı. Fakat sessizlik uzun sürmedi. Önce fısıltılar, ardından da yine uğultular başladı. Gabyarın biri cırtlak sesle, ''Gemi aşçısı bir ifrit, o lanetli, bu lanet hepimize bulaşacak.'' diye haykırınca uğultu giderek arttı. Ahmet'in kuzinesinde gün boyu yemek pişiren aşçının beti benzi atmıştı. Felçli olan sağ eline bir torba geçirerek dolaşan esrarengiz aşçı, bu özelliğinden ötürü, zor şartlarda ve riziko altında yaşadıkları için, haddinden fazla evhamlı olan denizcilerin dedikodularına konu olmuştu. Kimi sol elle pişirilen yemeğin bereketinin olmayacağını, kimileri ise aşçının bir torba içinde gizlediği elinin aslında bir ifrit pençesi olduğunu söylüyordu. Abuzer Reis'in eliyle çağırdığı aşçı, seyir güvertesine çıkınca galeyana gelen denizciler bağırıp çağırmaya başladılar. Adamın torbayı çıkarıp elini göstermesini istiyorlardı. İşin kötüsü diğerleri gibi Abuzer Reis de huylanmış gibiydi. Bu yüzden aşçıya sağ elini herkese göstermesini söyledi. Adam da bu emri yerine getirmek için torbayı çıkarmaya yeltendiğinde herkes suspus olmuştu. Fakat aşçı alın işte diyerek çıplak sağ elini gösterdiğinde denizciler iyice galeyana geldiler. Aşçı baş parmağı işaret ve orta parmakları arasında olduğu halde denizcilere sağ eliyle nah işareti yapıyordu. Ama yüzünden öfke değil üzüntü ve çaresizlik okunmaktaydı. Nöbetçi yeniçeriler seyir güvertesine hücum eden denizcileri havaya birkaç el ateş ederek zor durdurdular. Aylakçılar, gabyarlar ve marineller öfkeden küplere binmişlerdi. Abuzer Reis, ''Brekavat, ölümüne mi susadın? Bu azgın kalabalığa ne halt etmeye fika gösterirsin, indir şu elini.'' diye bağırdı. Fakat o esrarengiz elin ifrit pençesi falan olmadığı bir kez açığa çıkmıştı. Bu yüzden ortalık biraz yatışır gibi olunca aşçı kalabalığa dönerek, ''Ey arkadaşlarım.'' dedi. ''Haklı olarak bana kızıyorsunuz. Ama ben buna alışığım. Yıllardır maruz kaldığım o felaketin bu gemide başıma ne zaman geleceğini doğrusu merak ediyordum. En sonunda fark ettiniz işte. Sağ elim yüzünden bugüne kadar yediğim köteklerin haddi hesabı yoktur. İzin verin de size açıklayayım. Ben vaktiyle Karaca Abbas Paşa'nın yalısında aşçı başıydım. Konstantiniyye'de ağzının tadını bilen ne kadar pis boğaz, ne kadar obur varsa beni el üstünde tutar, kendi mutfaklarında çalışmam için bana yüzlerce altın önerirdi. Bu iştahlı adamların tekliflerinden haberdar olan paşa da her defasında ücretimi arttırırdı. Övünmek gibi olmasın, ben de işimi dört dörtlük yapardım doğrusu. İşte günün birinde canı çekmiş olacak ki, Abbas Paşa akşam yemeğinde İmam Bayıldı istedi. Ben de patlıcan almak üzere yamaklarımla beraber pazara çıktım. Fakat Mısır çarşısına girerken, aksakallı bir dilenci yolumu kesip benden Allah rızası için sadaka istedi. Bense ona nah işareti yapmak gafletinde bulunarak, hayatımın en büyük günahını işledim. Ama o bana gayet haklı olarak elin kurusun diye beddua edince o anda sağ elime inme indi. İşte o andan beridir elim bu halde felçlidir. Sol elle pişirilen yemeğin lezzetli olmayacağına ve kurt yaptığına inanan paşa da beni yalısından kovdu. Fika yaparken felç inen elimi görünce kimse bana iş vermiyordu. Bu yüzden çok kötü ek yedim. Sonuçta çareyi sağ elime bir torba geçirmekte buldum. İşte şimdi gerçeği biliyorsunuz. Benden nefret etmeyiniz. Tam tersi bana acıyınız. Akşam olmuştu. Ana güvertedeki kalabalık dağılırken gabyarın biri yanındakine, günahını almışız adamcağızın. Gerçi günah işlemiş ama sonuçta cezasını da görmüş dedi. Arkadaşı ise şöyle cevap verdi. Evet, cezasını çektiğine göre artık lanetli de değildir. Şükürler olsun ki bu gemide ödenmemiş borcu olan kişi yok. Güneş batmış, Amat'ın kıç tarafındaki fener yakılmıştı. Kaptan Efendimiz kıç üstünün sancak tarafında denizi seyretmekteydi. Nuh Usta yanında 16-17 yaşlarında bir aylakçıyla kaptan kamarasının önüne geldi. Elinde toz bezi, bir kova su, süpürge ve faraş olan aylakçıya, kamarayı iyice temizle dedi. Önce süpürge ile kabasını al, sonra da etrafı toparla, pırıl pırıl olsun ona göre. Aylakçı tavana asılı bir fenerin ışığında önce ortalığı derleyip toparladı. Kemanı koyduğu bez torbayı ağzını büzdükten sonra duvara astı. Masadaki kitapların tozunu aldıktan sonra raflara yerleştirdi. Ardından üzerinde bir tavus kuşu motifi bulunan halıyı kameranın arka bahçesine çıkıp iyice çırptı ve havalansın diye parmaklığa astı. İyice süpürdükten sonra bezi ıslatıp zemini sildi. İşini ciddiye alıp adam akıllı uğraştığı için nefes nefese kalmıştı. Sırça şişe içindeki sarımtırak iksiri işte bu sırada gördü. Şişenin yanında o billur kadeh vardı. İçinde o sarı sıvıdan az miktarda kaldığını görünce uzanıp bardağı ağzına dikti. İksiri içer içmez Kızılcahamam'ın Dağ Ardı köyünde doğduğunu, anasını, babasını, dayısını, amcasını, macera tutkusuyla evden kaçıp Gelibolu'ya hicret eylediğini, gabyar olarak 2 yıl çalıştığı yelkenliği, öldürdüğü Lostromo'nun kuşağından aldığı kesedeki akçelerin sayısını, Galata'da Eflatuni bir aşkla sevdiği o fahişeyi ve en sonunda da kendi adını unutuverdi. Ertesi sabah Amat, Adria ile Ege Denizi'nin birleştiği yerdeki Çuha Adası açıklarında seyretmekteydi. Sadece o gece boyunca sızım sızım sızlayan dizlerini ve eklemlerini ovuşturan, saçı sakalı ağarmış kart kıranta denizciler değil, genç olanlar da Lodos tarafındaki kara bulutlara endişeyle bakıyorlardı. Yıldızlı pırıl pırıl göğü gösterip kendileriyle alay eden gençlerle, şarabına, tütününe, parasına girdikleri tüm bahisleri her ne kadar kazanmış olsalar da, fırtınanın geleceğini daha gece yarısı haber veren yaşlı denizcilerin yüzlerinden korku okunuyordu. Gemideki en sakin kişi olan Diavol Paşa Efendimiz, Pruva'da gülümseyerek tüm mürettebata bildirdi. Güverte Süleyman Reis'ti. Bunu söyledikten sonra ağır adımlarla seyir güvertesine ilerledi. Merdivenleri çıktıktan sonra kamarasına girmeden önce Nuh Usta'ya içkisini getirmesini tembih etti. Anlaşılan unutmak için yine içecekti. Gemiyi devralan Kırbaç Süleyman seyir zabitine buyurdu. Baba Fingo yelkenlerini köreltin. Bir kat camadan vurun. Diğer tüm yelkenleri toplayıp serenlere sarın. Yine emirler doğrultusunda su girmemesi için ambar ağzındaki havalandırma ızgaralarına ziftli branda serildi. Denizciler şiddetli rüzgarda güverteden denize uçmamak için tutunsunlar diye can halatları gerildi. Çuha Adası'nın kayalık sahili Sancak Pruva istikametinde 1 mil kadar uzaktaydı. Rüzgar altındaki kıyıdan bir an önce kurtulmaları gerekiyordu. Fırtına gittikçe şiddetlenmeye başlamıştı. Havayı başa alıp fırtınanın estiği yöne doğru volta vurmaktan başka çareleri yoktu. Seyir zabiti Abuzer Reis aldığı emir doğrultusunda gabiyarlara bağırdı. Alesta tiramola! Bu komut verildikten sonra çok geçmemişti ki alesta sesleri fırtınanın uğultusundan duyulmaz oldu. Deniz çalkalanmaya başlamıştı. Rüzgar üstüne doğru seyrederken Amat baş kıç vuruyordu. Kara bulutlar gökyüzünü tamamen kaplamış ve rüzgarla birlikte şiddetli bir yağmur bastırmıştı. Dev dalgalar Amat'ın bordasında şakladığında serpinti yağmurla birlikte denizcilerin suratına çarpıyor, Allah'ın hiçbir kulu gözünü açamıyordu. Sağdan 7 ve soldan da 6 kişi dümene yapıştığı halde, o fırtına da gemiyi yönetmek enikonu zorlaşmıştı. Grandi direğindeki ince uzun yel flamasının ateşe atılmış bir yılan gibi kıvrım kıvrım kıvrandığını o andan itibaren hiç kimse göremez oldu. Devasa dalgalar yürüyen birer dağ gibi göklere yükselirken, kara ifritler gibi göklerde devinen kapkara bulutlar, dev dalgalar arasındaki uçurumlara kadar çöküyorlardı. Yerin ve göğün sınırları adeta yok olmuştu. Gökler gümbür gümbür gümbür derken düşen yıldırımların ve çakan şimşeklerin ışıltısı, Amat'ın güvertesinde ve direklerindeki dehşete düşmüş zavallı gemicilerin bembeyaz kesilmiş çaresiz suratlarını aydınlatıyordu. Kara göklerde revnaklar oynaşırken, heyyula gibi şahlanan dalgaların doruklarındaki köpükler, cellat kılıncı gibi parlamaktaydı. Seyir zabiti Abuzer Reis, Kırbaç Süleyman'a bağırdı. ''Efendim, Pruva ve Grandi direkleri bel verdi. Fırtınaya dayanamayıp kırılacaklar.'' Süleyman Reis, ''Baba Fingo yelkenlerini toplat.'' diye cevap verdi. Ama bu kez Amat dümen dinleme hızında olmayacak, yani manevra yapamayacaklar ve bu durumda karadan kurtulamayacaklardı. Çünkü rüzgar gemiyi kayalıklara sürükleyecekti. Bu yüzden Süleyman ikinci bir emir verdi. Draverç yapacağız, Alesta Funda Sancak'tan. Abuzer Reis Salya Demir diye bağırdı. Pruva neferleri o ağır demiri Griva babasında atılmaya hazır hale getirdiler. Çok geçmeden Funda emrini duyunca bir besmele çekilip demir salıverildi. Demirin ağırlığıyla halat denize doğru akmaya başladı. Dibi bulduktan bir süre sonra gerildi. Kayalıklara 2 gomina mesafe kaldığında Amat demire binmiş sürüklenmekten kurtulmuştu. Fakat bu kez Pruva tarafından esen dik rüzgarla kafa gömüyor, baş taraf suya batıp çıkıyordu. Demir halatı az boşladıysa da fayda etmedi. Abuzer Reis kıç tarafa baktığında dehşete kapıldı. ''Süleyman Reis, demir tarıyoruz, kayalıklara doğru gidiyoruz.'' Yapacak hiçbir şey yoktu. Süleyman Reis kıç omuzluktan görünen kayalıklara baktıktan sonra hafifçe eğildi. Ellerini dizinin üstüne koydu. Koskoca bir denizi yutmaya hazır bir dev gibi ağzını açtı. Derin bir nefes alırken ciğerlerini sanki fırtınayla doldurmuştu. Derken tam karşıdan uğul uğul uğul diyerek esen rüzgara doğru öyle bir bağırdı ki sesi gök gürültüsünü bile bastırdı. ''Ey rüzgar, dur artık, dur!'' Bu ses dehşete düşen denizcileri bile sağır edecek kadar şiddetliydi. Herkesin umudunu kaybettiği o anda beklenmedik bir şey oldu ve rüzgar diniverdi. Fırtına söndü. Deniz yatıştı, hava sakinleşti. sadece şaşıran ve umutlanan denizcilerin yüzü değil, aynı zamanda gökyüzü de aydınlandı. Bulutların arasından güneş göründü. Her şey sanki bir anda değişti.
Ayrım sonu.